Ayrım 47.
Daha gelişmiş bu modellere geçmek için insanın elinde yeterli sayıda imalat makinesi, ölçme aletleri, jig var mıydı? Silah fabrikaları ve elektrik sağlayan kuruluşlar artan talebi karşılayabilirler miydi? Yeterli sayıda yedek demirbaş ve eğitilmiş mühendis var mıydı? İnsan yeni tiplerin denenmesini ve ondan sonra da yapılmasını beklerken, denenmiş ama belki modası geçmiş eski modellerin üretimini durdurmaya cesaret edebilir miydi? Son olarak da bu kritik bir noktaydı. Aşırıya varan bu yeniden silahlanma çabaları ulus ekonomisi, ülkenin deniz aşırı yerlerdeki kaynaklara olduğu kadar kendi kaynaklarına erişebilme gücü, kendi giderlerini kendisini karşılayabilme imkanlarıyla ne kadar bağdaşıyordu? Bunlar elbette yeni açmazlar değildi. Ama 1930'lu yılların karar mercileri için daha önce görülmemiş bir acillik taşıyordu. Büyük güçlerin 1930'larda yeniden silahlanmaları sırasında ortaya çıkan farklı yapılar, en iyi diplomasi çerçevesi kadar, bu teknolojik ekonomik çerçeve içine yerleştirilerek anlaşılabilir. Tek tek ulusların bu 10 yıl içinde yaptıkları savunma harcamaları toplamlarını gösteren listeler arasında pek çok tutarsızlık vardır. Ama tablo 27, neler olup bittiğini anlamak için uygun bir kılavuz niteliğindedir. Tablo 27, Büyük Güçlerin Savunma Harcamaları 1930-1938. Cari milyon dolar olarak. 1930, 218, 266, 162, 722, 512, 498, 699. 1933, 183, parantez içinde 356, parantez içinde 387. 351, parantez içinde 361, 452, parantez içinde 620, 707, parantez içinde 303, 333, parantez içinde 500, 524, parantez içinde 805, 570, parantez içinde 792, 1934, 292, parantez içinde 384, parantez içinde 427, 455, parantez içinde 427, 709, parantez içinde 980, 3479, parantez içinde 558, 540, parantez içinde 731, 707, parantez içinde 708, 803, 1935, 300, parantez içinde 900, parantez içinde 463, 966, parantez içinde 966, 1.607, parantez içinde 2,025, 5,17, parantez içinde 1,607, 646, parantez içinde 671, 867, parantez içinde 849, 806, parantez içinde 933, 1936, 313, parantez içinde 440, parantez içinde 488, 1,149, parantez içinde 1,252, 2,332, parantez içinde 3,266, 2,933, parantez içinde 2,903, 892, parantez içinde 911, 995, parantez içinde 980, 932, parantez içinde 1,119, 1937, 940, parantez içinde 1,621, parantez içinde 1,064, 1,235, parantez içinde 1,015, 298, parantez içinde 4,769, 3,446, parantez içinde 3,430, 1,245, parantez içinde 1,283, 890, parantez içinde 862, 1,032, parantez içinde 1,079, 1938, 1,740, parantez içinde 2,489, parantez içinde 1,706, 746, parantez içinde 818, 7,415, parantez içinde 5,807, 5,429, parantez içinde 4,527, 1,863, parantez içinde 1,915, 919, parantez içinde 1,014, 1,131, parantez içinde 1,131. Böyle bir karşılaştırma çerçevesinde bakılınca İtalya'nın sorunu daha bir açıklık kazanmaktadır. İtalya, 1930'lu yılların ilk yarısında silahlanmaya salt anlamda fazla bir harcama yapmamıştı. Ancak o zaman bile belki SSCB dışında öbür devletlerin tümüne göre ulusal gelirinin daha büyük bir oranını silahlı kuvvetlerine ayırmak zorunda kalmıştı. Ama uzun süren ve İspanya'daki müdahaleyle aynı sıralara denk düşen Habeşistan Savaşı, harcamaların 1935-1937 arasında fazlasıyla artmasına yol açtı. Böylece İtalya'nın o yıllardaki savunma harcamalarının bir bölümü sürmekte olan harekat için yapılıyor, silahlı kuvvetlerin ya da silah sanayinin güçlendirilmesine ayrılmıyordu. Tersine, Habeşistan ve İspanya serüvenleri İtalya'yı çok ciddi olarak zayıflatmış ve bu yalnızca savaş alanındaki kayıplardan dolayı değil, savaşı uzattıkça hayati önem taşıyan ham maddeleri dışarıdan satın almak ve bu iş için para ödemek zorunluluğu arttığı için de olmuş. İtalya Merkez Bankası'nın rezervleri 1939'da hemen hemen sıfıra inmişti. Hava kuvvetlerinin ve ordunun çağdaşlaştırılması için gerekli olan imalat makineleri ve başka donanıma verecek parası olmadığından, ülke 1940'tan önceki 2 ya da 3 yıl içinde herhalde daha da zayıflıyordu. Yeniden teşkilatlandırılmak da ordunun işine yaramamıştı. Çünkü sırf her tümeni 3 alaydan 2 alaya indirerek, İlk sayının yarısı kadar daha çok tümen oluşturulması pek çok subayın terfi etmesine yol açmış ama askeri yeterlik açısından gerçek bir ilerleme sağlamamıştı. 1915-1918 yıllarında olduğundan daha az verimliliğe sahip bir sanayinin desteklediği, tabii desteklemek sözcüğünü kullanmak doğru olursa, hava kuvvetleri 8500'den fazla uçağa sahip olduğunu iddia ediyordu. Yeni incelemeler sonucunda bu toplam 454 bombardıman ve 129 avcı uçağına düştü. Bunların da ancak 1-2 tanesi başka hava kuvvetleri içinde birinci sınıf olarak sayılabilirdi. Doğru dürüst ne tankları ve uçak savar silahları, ne hızlı avcı uçakları, ne uygun bombaları, ne uçak gemileri, ne radarı, ne dövizi, ne yeterli lojistiği olmadan 1940 yılında Mussolini ülkesini bir başka büyük güç savaşının içine atmış ve bunu savaş zaten kazanıldı varsayımıyla yapmıştır. Gerçekte ise çok büyük boyutlu bir fiyaskoyu ancak bir mucize ya da Almanlar önleyebilirdi. Silahlar ve sayılar üzerinde bu kadar çok durmak liderlik unsurunu, personelin niteliğini ve ulusun savaşa eğilimini elbette göz ardı etmek demektir. Ancak acı olan gerçek şuydu ki, bu unsurlar İtalya'nın malzeme eksikliklerini telafi etmek bir yana, onun nispi zayıflığını büsbütün arttırıyordu. Yüzeysel faşist telkinlere rağmen 1900-1930 arası İtalyan toplumu ve politik kültüründe orduyu yetenekli, hırslı erkekler için daha çekici bir meslek haline getirecek hiçbir değişiklik olmamıştı. Tersine ordunun toplu olarak yetersizliği, inisiyatiften yoksunluk ve meslekte kişisel ilerleme için harcanan çabalar insanı şaşkına çeviriyordu. Bunlar Alman ateşeleri ve başka askeri gözlemcileri de hayrete düşürmüştü. Ordu Mussolini'nin elinde uysal bir araç değildi. Herhangi bir işin neden yapılamayacağını gösteren bin bir sebep ileri sürerek onun isteklerini engelleyebiliyordu ve bu tür engellemeyi sık sık yapmıştı. Ordunun kaderi çoğu kez önceden danışılmadan bir şeyler yapmanın gerekli olduğu çatışmaların ortasına atılmaktı. İhtiyatlı davranan ve eğitimleri yetersiz olan kıdemli subayların yönetimi altında ve ordunun bel kemiğini oluşturacak deneyimli assubaylardan yoksun olan İtalyan ordusunun muhtemel bir büyük güç savaşındaki durumu umutsuzdu. Ve atak, mini denizaltılar dışında donanmanın durumu da bundan pek iyi değildi. Regia Aeronautica'nın subay sınıfı ve mürettebatı daha iyi öğrenim ve eğitim görmüş olsa da hala modası geçmiş, motorları çöl kumlarına yenik düşen, bombaları hiçbir işe yaramayan ve ateş kudreti acınacak durumda olan uçaklar kullandıkları için eğitimlerinin onlara hemen hiç yararı olmayacaktı. Planların kuvvetler arasındaki eşgüdümünü sağlayacak ya da savunma önceliklerini kararlaştırmak bir yana, tartışacak bir kurmay başkanları komitesinin bulunmadığını söylemek belki gereksizdir bile. Son olarak da Strateji dendi mi baş derde olmayı kimselere bırakmayan Mussolini'nin kendisi vardı. Mussolini'nin kendisini göstermeye çalıştığı gibi Hitler çizgisinde tüm yetkiyi elinde toplayan bir lider olmadığı ileri sürülmüştür. Kral 3. Victor Emmanuel yetkilerini korumak için çabalamış ve bürokrasiyle subay sınıflarının çoğunun kendisine bağlı kalmalarını sağlamıştır. Pek çok İtalyan için papalık da bağımsız ve rakip bir güç odağıydı. 1930'lara gelindiğinde ne büyük sanayiciler ne de başıbozuk köylüler yönetim konusunda coşkulu değillerdi. Nasyonel Faşist Parti'nin kendisi ya da en azından partinin bölgesel patronları da ulusal zafer peşinde olmaktan daha çok dağıtılan işlerle ilgili görünüyorlardı. Ama Mussolini salt yetki sahibi olsaydı bile İtalya'nın durumu daha iyi olmazdı. Çünkü Duce kendi kendini aldatmaya sıkıştığı zaman yüksekten atıp tutmaya ve yaygara koparmaya, yaratılıştan gelen bir yalancılığa etkili biçimde hareket etme ve düşünme beceriksizliğine ve idari yetersizliğe yatkın bir kimseydi. 1939 ve 1940'ta Batılı müttefikler İtalya'nın tarafsız kalmasındansa Almanya'nın yanında savaşa girmesinin lehte ve aleyhte olan yanlarını sık sık ele aldılar. Genelde İngiliz Genelkurmay Başkanları Akdeniz ve Yakın Doğu'da barışı koruyabilmek için İtalya'nın savaşın dışında tutulmasını tercih ediyorlardı. Ancak bugün geriye dönüp bakıldığında doğru görünen güçlü karşı görüşler de vardı. İnsanlar arası çatışmaların tarihinde fazladan bir düşmanın savaşa katılmasının kendi tarafından daha çok düşman tarafına zarar vereceği pek ender ileri sürülmüştür. Ama Mussolini'nin İtalya'sı hiç olmazsa bu bakımdan tekti. Statiko'ya Japonya'dan yönelen tehdit de çok özel türden bir tehditti ama yerleşik güçler tarafından çok daha ciddi bir biçimde ele alınması gerekiyordu. 1920'li ve 1930'lu yılların ırkçı ve kültürden gelen önyargılarla fazlasıyla nitelik değiştiren dünyasında Batı'da pek çok kişi Japonlar için küçük sarı adamlar deyip geçme eğilimindeydi. Uzağı göremeyen, kavruk kalmış, makineden anlamaz bir halk diye yapılan kaba genellemenin ne kadar saçma olduğu, ancak Pearl Harbor, Malaya ve Filipinlere yönelen yıkıcı saldırılar sırasında ortaya çıktı. Japon donanması hem gündüz hem gece çarpışmaları için sıkı eğitim yapıyor ve öğretilenleri iyi öğreniyordu. Deniz ataşeleri Tokyo'daki planlamacıları ve gemi tasarımcılarını sürekli bir bilgi akışıyla besliyorlardı. Hem ordu hem donanma hava kuvvetleri de iyi eğitimliydiler. Çok sayıda usta pilotları görevlerine son derece bağlı mürettebatları vardı. Asıl orduya gelince kararlı ve aşırı yurtsever subay sınıflarının yönetiminde Bushido. Bushido Japonların geleneksel savaş kuralları, çevirenin notu. Ruhuyla dolu kuvvetler vardı. Bu askerler hem taarruz hem savunma harbinde müthiştiler. İddiaya göre zayıf olan bakanların öldürülmelerine yol açan o fanatik coşku harp meydanında kolayca etkili çarpışma gücüne dönüştürülebiliyordu. Başka ordularda son adam kalıncaya kadar dövüşmek lafta kalırken Japon askerleri bu deyimi gerçek anlamıyla alıyor ve bunu gerçekten yapıyorlardı. Ancak Japonları söz gelimi Zulu savaşçılarından ayıran şey bu tarihlerde onların salt yüreklilik yanında askeri teknik üstünlüğe de sahip olmalarıydı. 1914 öncesindeki sanayileşme süreci 1. Dünya Savaşı ile çok büyük bir güç kazanmış ve bu kısmen müttefiklerle yapılan harp malzemeleri sözleşmeleri ve Japon taşımacılığına olan talepten, kısmen de Japon ihracatçıların, Batılıların artık mal veremedikleri Asya pazarlarına adım atmaları sayesinde olmuştu. Savaş sırasında ithalat ve ihracat 3 kat arttı. Çelik ve çimento üretimi 2'ye katlandı. Kimya ve elektrik sanayilerinde de büyük ilerlemeler kaydedildi. Birleşik Devletler örneğinde olduğu gibi Japonya'nın dış borçları savaş sırasında tasfiye edildi ve Japonya borç verir hale geldi. Gemi taşımacılığında da başlıca ülkeler arasına girdi ve 1914'te denizlerdeki gemileri yalnızca 85 bin tonu bulurken bu miktar 1919'da 650 bin tona çıktı. Milletler Cemiyeti'nce yayınlanan World Economic Survey'de görüldüğü gibi savaş sayesinde Japonya'nın imalat sanayi üretimi Birleşik Devletler'inkinden bile daha çok artmış ve bu büyümenin 1919-1938 döneminde devam etmesiyle Japonya genel genişleme oranı açısından Sovyetler Birliği'nin arkasından ikinci olmuştur. Bakınız tablo 28. Tablo 28. Yıllık İmalat Sanayi Üretimi Endeksleri 1913-1938. 1913 eşittir 100. 1913 Dünya 100.0. Birleşik Devletler 100.0. Almanya 100.0. B.K 100.0. Fransa 100.0. SSCB 100.0. İtalya 100.0. Japonya 100.0. 1920 Dünya 93.2. BD 122.2. Almanya 59.0. BK 92.6. Fransa 70.4. SSCB 12.8. İtalya 95.2. Japonya 176.0. 1921 Dünya 81.1. BD 98.0. Almanya 74.7, BK 55.1, Fransa 61.4, SSCB 23.3, İtalya 98.4, Japonya 167.1. 1922, Dünya 99.5, BD 125.8, Almanya 81.8, BK 73.5, Fransa 87.8, SSCB 28.9, İtalya 108.1, Japonya 197.9. 1923 Dünya 104.5, BD 141.4, Almanya 55.4, BK 79.1, Fransa 95.2, SSCB 35.4, İtalya 119.3, Japonya 206.4. 1924 Dünya 111.0, BD 133.2, Almanya 81.8, BK 87.8, Fransa 117.9, SSCB 47.5, İtalya 140.7, Japonya 223.3. 1925, Dünya 120.7, BD 148.0, Almanya 94.9, BK 86.3, Fransa 114.3, SSCB 70.2, İtalya 156.8, Japonya 221.8, 1926, Dünya 126.5, BD 156.1, Almanya 90.9, BK 78.8, Fransa 129.8, SSCB 100.3, İtalya 162.8, Japonya 264.9. 1927 Dünya 134.5, BD 154.5, Almanya 122.1, BK 96.0, Fransa 115.6, SSCB 114.5, İtalya 161.2, Japonya 270.0. 1928 Dünya 141.8, BD 162.8, Almanya 118.3, BK 95.1, Fransa 134.4, SSCB 143.5, İtalya 175.2, Japonya 300.2. 1929, Dünya 153.3, BD 180.8, Almanya 117.3, BK 100.3, Fransa 142.7, SSCB 181.4, İtalya 181.0, Japonya 324.0. 1930, Dünya 137.5, BD 148.0, Almanya 101.6, BK 91.3, Fransa 139.9, SSCB 235.5, İtalya 164.0, Japonya 294.9. 1931 Dünya 122.5, BD 121.6, Almanya 85.1, BK 82.4, Fransa 122.6, SSCB 293.9, İtalya 145.1, Japonya 288.1. 1932 Dünya 108.4, BD 93.7, Almanya 70.2, BK 82.5, Fransa 105.4, SSCB 326.1, İtalya 123.3, Japonya 309.1, 1933, Dünya 121.7, BD 111.8, Almanya 79.4, BK 83.3, Fransa 119.8, SSCB 363.2, İtalya 133.2, Japonya 360.7, 1934, Dünya 136.4, BD 121.6, Almanya 101.8, BK 100.2, Fransa 111.4, SSCB 437.0, İtalya 134.7, Japonya 413.5, 1935, Dünya 154.5, BD 140.3, Almanya 116.7, BK 107.9, Fransa 109.1, SSCB 533.7, İtalya 162.2, Japonya 457.8, 1936, Dünya 178.1, BD 171.0, Almanya 127.5, BK 119.1, Fransa 116.3, SSCB 693.3, İtalya 169.2, Japonya 483.9, 1937, Dünya 195.8, BD 185.8, Almanya 138.1, BK 127.8, Fransa 123.8, SSCB 772.2, İtalya 194.5, Japonya 551.0, 1938, Dünya 182.7, BD 143.0, Almanya 149.3, BK 117.6, Fransa 114.6, SSCB 857.3, İtalya 195.2, Japonya 552.0.